Ayrım 4, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 64. Namaz kıldırma masalı. Tayyip elhamdülillah şeriatçı ya, bu nedenle namaz kıldırmasını herkesten iyi bilmesi gerekiyordu. Kitabın yazarları ve Tayyip de böyle düşünüp bazı mizansenler hazırlamışlar, ancak ellerini yüzlerine bulaştırmışlardı. Kitabın 18. sayfasında Tayyip'in namaz kıldırma senaryosu şöyle yer alıyordu. İlkokul 5. sınıftayken din kültürü derslerine giren okul müdürü İlhan Aksoy bir gün sınıfta bir soru sordu. Böylelikle belki Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının seyri de değişmiş oldu. Aksoy ders anlatırken ezan okunuyordu. Sınıfa döndü ve kim namaz kılacak diye çağrıda bulundu. Kimseden ses seda çıkmadı. Recep Tayyip sağına soluna baktı ve elini kaldırdı. ''Hocam ben kılarım.'' Bunun üzerine Aksoy gel bakalım Recep Tayyip diye onun yanına çağırdı. Seninle bir namaz kılalım diyerek yere gazete kağıdı serdi. Ama okul müdürü biraz sonra Recep Tayyip'in vereceği tepkiden habersizdi. Hocam bu gazetenin üzerinde boy boy resim var, bunda namaz olmaz ve kenara çekildi. Bu medeni cesaret Aksoy'un hoşuna gitmişti. Masanın üzerindeki örtüyü alarak yere serdi. Böylece Recep Tayyip bütün sınıfa sabah namazının nasıl kılındığını gösterdi. Müdür bey affedin Recep Tayyip diyerek ona teşekkür etti. Bunun sonucunda Recep Tayyip'in yeni ismi hoca oldu. Yani Necmettin Erbakan'ın siyasette aldığı hoca ünvanını Erdoğan daha ilkokul 5. sınıfta almıştı. Cinliğe bakın. Böylece Tayyip yıllarca sadakatle bağlı olduğunu iddia ettiği, gördüğü her yerde huşu içinde elini öpüp emrine amade olduğunu söylediği Erbakan'dan daha önce hoca olduğunu anlatarak bir nevi ezilmişliğin intikamını alıyordu. Bakın Tayyip'in bu açıklamalarının da gerçek dışı olduğu, farkında olunmadan alt satırlarda nasıl veriliyordu. Recep Tayyip sınıfta namazın nasıl kılınacağını gösterdiği için din dersinden 5 puan almıştı. Ama ilkokul diplomasında bu dersin notu sadece iyiydi. Şimdi, kitaba göre Tayyip sınıfta hiç kimsenin yapamadığını yapıyor ve namaz kıldırıyor. Böylece adı da hocaya çıkıyordu. Buraya kadar yedik. Hoş, yemeyip ne yapacağız? İyi de bundan sonrası sakat. Çünkü Çakır ve Çalmuk Tayyip'in din dersinden aldığı 5 puanın karşılığının sadece iyi olduğunu vurguluyorlardı. Oysa beşlik sistemde 5 puanın karşılığı pek iyi, onluk sistemde ise sadece düşük seviyede ortaydı. Eğer gerçekten Tayyip sınıfta kimsenin yapamadığını yapıp namaz kılmayı gösterseydi ve müdür tarafından takdir edilseydi, aldığı not sadece 5 olmaz, herhalde 10 yani pek iyi olurdu. Notun beşlik sistemde karşılığının ise sadece iyi değil pek iyi olması gerekirdi. Ne diyelim, bu kadar olur Hacı Hüsrevli'nin hocalığı. Bataklık Çiçeği. Tayyip'i övme kitabında Tayyip'in kendini övüp övüp yere göğe sığdıramadığı satırların altına Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi muhabirlerinden Wolfgang Kiodl'ın 3 Aralık 1999 tarihinde yayımlanan Kasımpaşa konulu yazısı da ekleniyordu. Kiodl Tayyip hakkında ilginç bir tanımlamada bulunuyordu. Bataklık Çiçeği. Kiodl'ın Tayyip'e metiye düzen sözleri kitapta şöyle devam ediyordu. Hepsinin gururlanmak için bir sebebi var. Çünkü Allah biliyor ya, Kasımpaşa'da büyüyüp de öyle büyük adam olana pek rastlanmıyor. Alman gazeteci Kiodl aldığı misyon gereği yalanına Allah'ı da karıştırmaktan çekinmiyordu. Bir an için Kiodl'ın dediklerini yutmaya kalksak, yine aynı kitabın 11. sayfasında yer alan Kasımpaşa dedikleri başlıklı yazıyı ne yapacağız? Hadi o yazıyı okuyalım. Tüm bu semtlerin merkezi durumunda olan Kasımpaşa'ya gelince işin renginin tamamen değiştiğini görürüz. Burada geçmişten günümüze Türk ve dünya kültürüne önemli katkılarda bulunan insanlar yetişmiştir. Örneğin Evliya Çelebi tam bir Kasımpaşalıdır. Çelebi yorgunluğunu Kasımpaşa sınırları içindeki Lousa Hatun Türbesi'nde gidermektedir. Doğuya ilk matbaayı getiren İbrahim Müteferrika da Kasımpaşalıdır. Dünyanın en çok okunan mizahçılar arasında bulunan Aziz Nesin de mütevazi bir Kasımpaşa evinde doğmuştur. Heykel sanatçısı Zühtü Müridoğlu Kasımpaşa sokaklarında büyümüştür. Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Gazanfer Bilge ile 1948 Londra olimpiyatlarında takım halinde şampiyon olan tüm güreşçiler Kasımpaşa Spor Kulübü'nden çıkmıştır. Ok branşında dünya ve olimpiyat şampiyonu Yücel Cavkaytar da bu semtin çocuğudur. Bu semtin bir çocuğu daha vardır ve kendisi hikayemizin kahramanı olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan. 11. sayfada bu şekilde yazdıklarını unutmalarından olacak, Çakır ve Çalbuk Tayyip'i öveceğiz diye sadece 2 sayfa sonra 13. sayfada Alman gazetecinin vıcık vıcık yağcılık kokan, çünkü Allah biliyor ya, Kasımpaşa'da büyüyüp de öyle büyük adam olana pek rastlanmıyor şeklindeki sözlerine yer veriyor, en ufak bir itirazda da bulunmuyorlardı. Ne kitabın yazarları ne de Tayyip ne hikmetse bir sayfa önce yazdıklarını bir sayfa sonra hatırlamıyor, hatırlamadıkları gibi hatırlatmıyorlardı. Kim bilir Tayyip o bölümleri kapatmıştır. Ya da Kasımpaşa'da yetişen Tayyip'in dışındakileri, İbrahim Müteferrika'yı, Evliya Çelebi'yi, Aziz Nesin'i, Zühtü Müridoğlu'nu, Gazanfer Bilge'yi, Londra Olimpiyatlarında takım halinde şampiyon olan Kasımpaşalı tüm güreşçileri, Yücel Cavkaytar'ı adam saymıyorlardır. Böylece Ruşen Çakır'ın Tayyip'i övme kitabı tarihteki yerini çelişkiler yumağı olarak alıyordu. Ruşen Çakır kitabında Tayyip'in doğup büyüdüğü Kasımpaşa hakkında da şu bilgileri veriyordu. Kasımpaşa'nın bazı bölgelerinde suça meyilli, suçun içinde olan insan sayısı fazladır. En eski İstanbul varoşları buradadır. Varoşlarda yan kesiciler, eroinmanlar, gece aleminin eğlendiricileri vardır. Romanlar, Ermeniler, Rumlar, Museviler, Türkler hep bir arada yaşar. Gerçekten Kasımpaşa'da ne ararsanız vardı. Ancak Kasımpaşa'da Türk bulmak, suça karışmayan birine rastlamak, çölde vaha bulmakla eşdeğerdeydi. Kur'an Bülbülü. Çakır ve Çalmuk kaleme aldıkları Recep Tayyip Erdoğan Bir Dönüşümün Öyküsü adlı kitapta Tayyip'i öveceğiz diye yarışmaktan gerçeklere gözlerini kapatıyorlar, oldukça komik durumlara düşüyorlar ve Tayyip'i mitolojik bir efsanenin kahramanı gibi göstermek istiyorlardı. Ancak abartıları sonucu öyle hatalar yapıyorlardı ki, bırakın Tayyip'in bir efsane kahramanı olmasını, farkında olmadan alelade insandan bile geri bir düzeyde olduğunu kanıtlıyorlardı. Kitaplarının 20. sayfasına bakın neler anlatıyorlardı. O yıllarda İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrencileri şu sözde severlerdi. Kur'an bülbülleri. Erdoğan da okuldaki Kur'an-ı Kerim dersinde çok başarılıydı. Hem okuma, hem ezber, hem tecvid ve tilaveti çok iyiydi. Öğrenci toplantılarında onun Kur'an okumasını teşvik ederler ve sessizce dinlerlerdi. Erdoğan'ın bulunduğu toplulukta dini yönden yetişmiş bir hoca, alim yoksa namazı hep o kıldırırdı. Ama boynu bükük okuyordu. Okul sıralarında fakirlik kabus gibi üzerine çökmüştü. O varlıklı bir ailenin çocuğu değildi. Çok fakir değillerdi ama kıt kanaat geçiniyorlardı. Ne diyor Çakır ve Çalmuk? Hem okuma, hem ezber, hem tecvid ve tilaveti çok iyiydi. Neyi iyiymiş okuması? Başka, sıralamaya göre ezberi. Başka... Tecvid ve tilaveti. Tecvid ve tilavet ne? Açıklayayım. Tecvid Kur'an-ı Kerim'i usulüne bağlı kalarak okuma ilmi. Tilavet Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne göre okuma. Okuma? O da bunların aynısı. Tayyip'i kendisinde olmayan vasıflarla övecekler ya, okumanın yanına aynı anlama gelecek Arapça sözcükleri de sıralayarak sanki başka özellikleri de varmış gibi aktarıyorlardı. Peki Tayyip dedikleri gibi bülbül ise, bu denli başarılıysa neden Kur'an-ı Kerim'den geçer notun en düşüğü olan 5'i zor buluyordu? Hem bu nasıl bülbül ki öttüğü zaman saksağanlara bile rahmet okutuyordu? Tayyip ve ekibi övgü kitabına Tayyip'in Kur'an-ı Kerim derslerinden aldığı notları neden koyamamışlardı? Hem adamın Kur'an bülbülü olduğunu söyleyeceksiniz, hem de okuldaki notlarını saklayacaksınız. Olur mu? Olur. Daha başka Hacı Hüsrevli'den hoca nasıl yapılır? Tabii ki atmada sınır tanımayarak. Boynu bükük bülbül. Aynı sayfanın aynı paragrafında Tayyip'in namaz kıldırması ile ilgili paragrafın sonunda "ama boynu bükük okuyordu" cümlesini getiriyorlardı. Böylece Tayyip'in fakirlikten boynunu büktüğünü aktarıyorlardı. Yani küçük Emrah'ın boynu büküklerindeki tiplemesi gibiydi Tayyip. Bitmedi, devamı var. Bir cümle sonra, okul sıralarında fakirlik kabus gibi üzerine çökmüştü. O varlıklı bir ailenin çocuğu değildi diyorlardı. Bu arada yine bir cümle sonra ise bu sefer fazla attık diye düşündüklerinden olacak şu açıklamayı ekliyorlardı. Çok fakir değillerdi ama kıt kanaat geçiniyorlardı. Yahu bir karar verin, çok mu fakirdiler? Fakirlik kabus gibi mi üzerlerine çökmüştü? Zavallının boynu ondan mı yamulmuştu? Yoksa çok fakir değildiler de kıt kanaat mı geçiniyorlardı? Yani sıradan bir aile miydiler? Fakirlik kabus gibi üzerlerine çöken bir ailenin reisi ise günlerini nasıl İstanbul'un çılgın bölgelerinde peralarda geçirir, gece aleminin merkezinde denizciliğin verdiği duygusallıkla nasıl yaşardı bilinmez. Albay Tayyip. Tayyip destanı amaçlanarak kaleme alınan kitabın 19. sayfasında Tayyip'in İmam Hatip'e girmeden önce görüştüğü hocanın Tayyip'e söylediği sözler şu şekilde yer alıyordu. Bu okuldan sadece imam yetişmez, inançlı gençler yetişir. Burayı bitirdikten sonra doktor da olabilirsin, avukat da. Tayyip sevindirik olmuş bir biçimde okula kayıt olmaya gidiyor, öğrencilerin buraya imtihanla alındığını öğreniyordu. Kitaba göre sınavda ikinci oluyordu. Ancak aynı kitabın bir önceki yani 18. sayfasında ise okulda pek parlak talebe olmadığı anlatılıyor ve sadece standart yani herkesin pek iyi aldığı derslerden yazı, beden eğitimi, hal ve gidişten pek iyi alabildiği vurgulanıyordu. Kitabın 19. sayfasına göre Tayyip İmam Hatip'e girdiğinde bazı öğretmenlerinin söylediği karşısında şok olmuş, öğretmenler öğrencilerle "buraya ölü yıkamaya mı geldiniz?" diye dalga geçiyorlardı deniyordu. Kitapta bu bölüm şöyle devam ediyordu. Recep Tayyip İmam Hatip Lisesi'nin öyle sıradan bir lise olmadığını anlayacaktı. Çünkü sosyal faaliyetler çok fazlaydı. Şiir okumadan futbola, atletizmden münazaralara kadar birçok alanda İmam Hatipler faaldi. Recep Tayyip de bu noktada geri kalmadı. Bir taraftan okulun futbol, atletizm, voleybol takımlarına seçiliyor, diğer taraftan Yeşilay'ın Milli Türk Talebe Birliği'nin MTTB, şiir ve bilgi yarışmalarında boy gösteriyordu. Sosyalleşirken siyasallaşıyordu. O dönemde esas olarak komünizme karşı mücadele etme iddiasındaki MTTB'de yer almaya, örgütlenmelerde görev almaya başladı. Yavaş yavaş öğrenci lideri olmaya doğru yol alıyordu. Kitabın 24. sayfasında ise üniversite imtihanlarında Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazandığı belirtiliyordu. Zira o günlerde İmam Hatip mezunları sadece Atatürk Üniversitesi'ne gidebiliyormuş. Hani hocasının söylediği doktorluk ve avukatlık demeyin. Zira onlarla ilgili kitapta bir açıklama yer almıyor. Ya sosyal faaliyetler? Bakın kitabın 24. sayfasında Tayyip İmam Hatipler hakkında neler söylüyor. Biz İmam Hatipliler bugünkü yerlerimize gelinceye kadar yaşıtlarımızdan ve İmam Hatipli olmayanlardan daha çok bedel ödedik. Bu nedenle Erdoğan'la aynı İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Hasan Hüseyin Ceylan, Refah Yol döneminde ortaya çıkartılan bir konferans kasetinde, "Bakınız Tayyip Erdoğan Yeşil Yurt Harp Okulu'na o tarihte girmiş olsaydı, bugün pilot albay Tayyip Erdoğan olurdu. Ben pilot binbaşı Hasan Hüseyin Ceylan olurdum. Geçen sene Körfez Harbi vardı. İncirlik'ten Schwarzkopf'un telsizine uyan Philips uçakları kalktı. Abdülkadir Geylani'nin üzerine, İmam-ı Azamların üzerine. Ben ve benim gibiler pilot binbaşılıklarını, pilot albaylıklarını aldığı zaman oradan herhangi bir kafirin uçağı kalkamazdı arkadaşlar" şeklinde konuşuyor ve şu iddialarda bulunuyordu. "Sıkı mı Amerika Müslümanlara bomba attırsın, sıkı mı komutanlar Müslümanları ezdirsin?" Tayyip albay olamadı ama başbakan olduktan sonra binbaşı, albay, general, amiral, komadı cümlesini cezaevlerine gönderdi. 2003 yılına geldiğimizde albay olamayan Tayyip AKP genel başkanı oluyor, partisi de hükümet. Baba Bush'un da yerine oğul Bush geliyor ve Irak'ı Amerikan ve İngiliz istilası sarıyordu. Pilot albaylığını aldığı zaman kafir uçaklarının Irak'a saldırmasına, Abdülkadir Geylani'nin ve İmam-ı Azamların üzerine bomba yağdırmasına izin verilmeyeceği iddia edilen Tayyip, milyonlarca Müslüman Iraklının ve onların bebelerinin bile katledilmesi pahasına Amerika'nın yanında yerini alıyor ve meclisten Irakları ve telaferdeki Türkmenleri katletmeye yarayacak olan savaş kararı çıkartmak için canını dişine takıyordu. Johnny'ler ölmesin, onların yerine Mehmetçiklerin kanı aksın diye Kuzey Irak'a Türk ordusunun girmesi için 8,5 milyar dolar, hava sahasının kullanılması için de 1 milyar dolara pazarlık yapıyor, Bush abisini kızdırıyordu. Çaylak. ABD'de yayımlanan Foreign Policy dergisi Orta Doğu liderlerini spor terimleriyle değerlendirirken Tayyip için yılın çaylak oyuncusu ifadesini kullanıyordu. Aynı dergi Aralık 2009 tarihli sayısında Barack Obama'yı yılın değerli lideri olarak seçerken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da yılın savunmacısı olarak niteliyordu. Yılın favorileri ise İran Yeşil Devrimcileri ve Neda Sultan olurken Tayyip 2009'un çaylağı ilan ediliyordu. Her ne kadar yandaş ve hafif tertip yalaka matbuat Amerikalıların çaylak tanımlamasını o denli kötü olarak nitelendirmedikleri gibi garip garip tezler üretiyorlardı. Ne çare ki Tayyip'in Amerikalılar nezdindeki konumu çaylaklıkla eşdeğerdeydi. Bu ne biçim karakter? Bugün ABD'lilerle yine ABD'lilerin tanımlamasıyla at pazarlığı yapan Tayyip, 1991'de yaşanan Körfez krizinde şunları söylüyordu. Körfez Savaşı ABD'nin emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hakim kılmak için yaptığı bir savaştır. ABD Rusya sorununu çözdükten sonra bütün dünyayı kendi emrinde tek bir devlet yapma kararı aldı. Böylece siyonizmin egemenlik planı yürürlüğe konuldu. ABD'nin bu planı uygulayabilmek için kendi emrine harfiyen uymayan Irak'ı ezmesi ve böylece Orta Doğu'da İsrail karşısında hiçbir güç kalmamasını sağlaması gerekiyordu. Gayesinden saptırılan bir savaş için Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararına uyduğunu ifade ederek ABD'ye yardımcı olması milleti aldatmaktır. Bütün bu gerçekler ortadayken Özal'ın milletin büyük çoğunluğunu karşısına alıp anayasa ve kanunları sürekli çiğneyerek Türkiye'yi savaşa sokmak istemesi vahim bir olaydır. Türkiye'deki üslerin NATO maksatları dışında kullanılmayacağı yasaların hükmüdür. Bu üslerin sadece komünist ülkelerden gelecek saldırılara karşı savunma amacıyla kullanılması gerekir. Fakat bugünkü uygulamada bu üsler NATO'ya değil, ABD'nin emrine verilmiştir. 28 Şubat 2003 tarihli Cumhuriyet'te bu ne biçim karakter başlığı ile yayımlanan köşe yazısında İlhan Selçuk, Tayyip'in bu sözlerini hatırlatarak şöyle diyordu. Karakter Frankçe bir sözcük. Bireyin kişiliğini oluşturan sürekli niteliklerinin tümünü vurguluyor. Söz gelimi biri için denir ki kabadayı karakterlidir ya da tükürdüğünü yalar. Tayyip Erdoğan'ın karakterinin nitelikleri 3 ayda ortaya çıktı. Yürüyüşüne, edasına, kalıbına, kıyafetine bakılırsa kabadayı olduğu söyleniyor. Kasımpaşalılığından dem vuruluyordu. Kof çıktı. Çıkarı uğruna ve koltuk sevdasına kendi kimliğini bu kadar inkar eden bir kişilik karakter sınavında not alamaz. 27 Mart 2003 tarihli Hürriyet'te Emin Çölaşan Erdoğan'ın bu sözlerine değinerek şunları söylüyordu. Bırakın her şeyi bir yana, bir insan kendi yaşamında böylesine dönek olur mu? Böylesine ilkesiz ve tutarsız olur mu? İlhan Selçuk ise yazısına şöyle devam ediyordu. Kim bilir, belki de bir insan kendi yaşamında böylesine tutarsız ve dönek olabilir. Ama o insan Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarın başı olursa ne olur? Çok tehlikeli bir durum var ortada. Ülkemiz bu adamların elinde başı sonu belirsiz bir maceraya sürükleniyor. Amerika'nın güdümünde gayrimeşru bir savaşa itiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın karakter sınavı bu süreçte özellikle önem kazanıyor. Ne diyordu? Camiler kışlamız, müminler askerimiz, kubbeler miğferimiz, minareler süngümüz. Meydanlarda halka bu manzumeyi nutuk gibi niteleyen bir kişi, daha sonra Müslümanlara karşı gayrimeşru savaşın en önünde yer alırsa, Hazret'in karakterine kaç not verilir? Konu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor. Recep Tayyip'in İslamcılığından vazgeçtik ama bu karakterde bir politikacı ülke için tehlikelidir. Tayyip Erdoğan 2003 yılında Amerikalıların katlettiği bebekler dahil binlerce Müslüman sivil için kılını dahi kıpırdatmaz iken Wall Street Journal'a verdiği demeçte Amerikalılara şöyle hitap ediyordu. Kahraman çocuklarınızın ana vatana en az kayıpla dönmesini umuyor ve dua ediyoruz. Ve devam ediyordu Tayyip. Tanrı ABD Başkanı'nı İsa Mesih'in yolundan ayırmasın. Tayyip'in Dışişleri Bakanı ise o günlerde şöyle konuşuyordu. Biz katılmazsak daha fazla Amerikan askeri ölür. Şerefsiz. Cumhuriyet gazetesinden Deniz Som şerefsiz başlığı altında Tayyip'in ABD'lilerle yaptığı pazarlıkları ve onun tepkisini şöyle işliyordu. Sınır ötesi operasyonlar kapsamında ABD'den alınan desteğin verilen bazı sözler karşılığında olduğu iddia ediliyor sorusuna RT'nin yanıtı çok sert olmuş. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir şeyler vermek karşılığı işbirliğine girecek kadar şerefsiz değildir. RTE'ye şerefsiz diyen oldu mu? Asla, haşa. RTE şerefsizliği nereden çıkardı? Niye bu kadar kızdı? RTE anlık istihbarat desteğine karşılık ABD'ye bir takım sözler verildi iddiasını niye alçakça olarak değerlendirdi? Daha düne kadar karşılıklı alışlar ve verişlerle kazan kazan diyen kendisi değil miydi? Şimdi ne oldu da bu denli sinirlendi? Elin gavuru The Economist dergisinde yazmış. RT'ye 5 Kasım'da Oval Ofis'te GWB ile oturup konuştuğunda Türkiye tarafından Kürtlerin bölgesel hükümetinin tanınması ve PKK için daha geniş kapsamlı ve liberal bir af çıkarılması yolunda önemli adımlar atıldığını öne sürmüş. Gavurun medyası bizim medya gibi akıllı uslu değil ki aklına geleni yazıyor. Kaldı ki ABD başkanlığı bu değerlendirmeyi ciddiye alıp herhangi bir açıklama yapmamış. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı resmi bir açıklama yaparak Elin Gavurun'un yorumunu yalanlamış ve dosya kapanmışken şimdi kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı şerefsiz değildir falan demek ne demek oluyor anlamak mümkün değil. RT'nin şekeri yükselmiş olmasın? Ama RT'nin bu konuda samimi olduğu kesin. Çünkü RT 5 Kasım Oval Ofis görüşmesinin şerefli bir şekilde geçtiğini şahitleriyle kanıtlıyor. Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ı, GWB'yi ve GWB'nin resmi tercümanını tanık gösteriyor. İşte bu noktada insanın aklına RT'nin Washington'a götürdüğü Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Ergin Saygun'u da keşke Oval Ofis'teki toplantıya almış olsaydı fikri geliyor. Sonuçta şahitlerin sayısı artardı. Neyse artık olan olmuş bir kere. Zaten yeteri kadar tanığı varken RT'nin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı şerefsiz değildir sözüne inanmayacağız da Gavur dergisinin yazdığına mı inanacağız? At pazarlığı şerefsizlik miydi başlığı altında Yakup Yılmaz'la tartışmaya katılıyor ve şöyle yazıyordu. Başbakan Erdoğan'ın eleştiriler karşısında neden bu kadar sinirlendiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Kuzey Irak'ta yürütülen askeri operasyon için ABD ile bazı pazarlıklar yapıldığı iddialarına şöyle yanıt veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir şeyler vermek karşılığında böyle bir işbirliğine girecek kadar şerefsiz değildir. Hepimiz biliyoruz ki devletler arası diplomatik ilişkiler karşılıklı kazanımlar üzerine yükselir. İki devletin aralarındaki meseleleri çözerken pazarlık etmelerinde bir kazanım elde etmek için ulusal çıkarlarına aykırılık teşkil etmeyecek bir şeyler vermelerinde yadırganacak bir durum bu nedenle yoktur. Başbakanın hoşuna gidecek şekilde söyleyecek olursak almadan vermek Allah'a mahsus. Türkiye'nin başbakanları da, hükümetleri de kuruluşundan beri böyle pazarlıkların içinde oldu. Önemli olan kazanımlarınızın uzun vadeli çıkarlarınızla uyumlu olmasıdır. Bir de merak ettim. Irak Savaşı'ndan hemen önce ABD askerlerinin Türkiye'den geçebilmeleri ve Türk askerinin Kuzey Irak'ta bir güvenlik kuşağı oluşturmasını öngören tezkere öncesi ABD'ye kadar giden Dışişleri Bakanı ve Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı'nın yaptığı neydi? O tarihte gazetelere ABD'li yetkililerin ağzından at pazarlığı yapıyorlar diye yansıyan görüşmeler bir şerefsizlik örneği olarak mı hatırlanacak? At sineği. Haziran 2005 tarihinde Oval Ofis'te Bush, Condi, Tayyip ve Abdullah otururken kapı aralığından içeri bir at sineği bırakılır. At sineği herkesin bildiği gibi atın kıçında kalan dışkısıyla beslenen bir sinek çeşidiydi. Bush at sineğini yakalamak için bir hamle yapar ama kaçırır. Condi de yakalayamaz. Gül sineğin peşinden bir hoplar bir de zıplar ama nafile. Tayyip ise at sineğini donuk gözlerle izler. Yüreği yetmediği için de bu yapılanlar şerefsizliktir diyemez. Öyle ya Bush bir süre önce Tayyip'i at pazarlığı yapmakla suçluyor, basına demeç üzerine demeçler veriyordu. Tayyip ise bu açıklamaları ya Rabbi şükür diyerek büyük bir tevekkül içinde dinliyordu. Ne tesadüf değil mi? Beyaz Saray'da at pazarlığı yapmakla suçlanan zatın ziyaret ettiği anda günde 10 vakit ilaçlanan Oval Ofis'in konukları arasına at sineği de katılıyordu. Hem de Tayyip'in başının üzerinde uçarak. Tayyip Zapsu'nun şu sözlerini de büyük bir olgunlukla kabullenmemiş miydi? Başbakana kızacağınıza onu kullanın. Lütfen sömürün diyemeyeceğim ama kötü sözcüktür. Kullanmaya çalışın. Bu adamın avantajından yararlanın. Onu deliye süpüreceğinize, aşağı iteceğinize, lağıma atacağınıza kullanın. Mustafa Mutlu başbakanın gafı başlıklı yazısında Tayyip'in şerefsiz açıklamasını şöyle irdeliyordu. Başbakan Erdoğan önceki gece Kanal 7'ye çıktı ve ilk kez The Economist'in gündeme getirdiği, Kuzey Irak'taki operasyonlara karşılık ABD'ye taviz verildiği iddialarını yalanladı. Bunu yaparken de, bu ifadeler hiç şık değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir şeyler vermek karşılığı böyle bir işbirliğine girecek kadar şerefsiz değildir, değerlerini bu denli kaybetmiş değildir dedi. Cümleye bakar mısınız? Bir arkadaşınız size bir başkasını çekiştirse ve siz o arkadaşınızın söylediklerine katılmazsınız. Yok canım o şerefsiz değildir dersiniz. Ama eğer yok canım o kadar da şerefsiz değildir derseniz, çekiştirilen kişinin aslında şerefsiz olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bu yüzden Sayın Başbakan'ın bu açıklamasının talihsizlik olduğunu düşünüyorum. O kadar şerefsiz olmadığı söylenirken, şerefsiz olabileceği kabul edilen kişi kendisi bile olsa. MİT Tayyip'i seviyor. Tayyip'in baş danışmanlarından Mehmet Metiner, NTV'de yapacağı programın MİT'in üst düzey tarafından kaldırtıldığını söylüyor. Bu şekilde MİT ile aralarının iyi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bakın Metiner o konuyu kendince nasıl işliyordu. Teklif televizyon yöneticilerinden gelmişti. Benim hiçbir şekilde dahlim olmamıştı. Sonra proje ete kemiğe bürünme aşamasına geldiğinde, yani yurt dışı görüşmeler için olumlu yanıtlar alındığında gene kendileri tarafından iptal edilmişti. Sonradan kulağıma çalınan bir bilgiye göre MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un telefonu üzerine o projeden vazgeçilmişti. O tarihte NTV'nin başında Nuri Çolakoğlu bulunuyordu. En doğrusunu o bilir. Metiner'in proje dediği eli kanlı terör örgütünün övgüsü kapsamında başta Osman Öcalan olmak üzere birçok PKK'lının NTV ekranından şov yapmasına olanak sağlayacak girişimlerdi. Metiner yine Yemyeşil Demokrasi kitabının 588. sayfasında aktardığına göre bu defa PKK'nın asker alma şubesi gibi çalıştığı DGM kayıtlarına da geçen HADEP'in genel başkan yardımcısı sıfatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sohbetler yapıyordu. Yine bu sohbetlerin birinde Hizbullah operasyonları sırasında Hizbullah'ın kaybolan paraları soruşturmasında adı yer alan ve daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürü olacak Atilla Çınar'ın kendisine şu sözleri söylediğini aktarıyordu. MİT bölge temsilcisi de şu anda aramızda olacaktı ama gelemedi. Kitabında sürekli olarak MİT'ten yakınan Metiner Çınar'ın bu sözlerine kitabında şöyle cevap verdiğini aktarıyordu. Bizce hiçbir sakıncası yok. MİT de bizim bir kurumumuz. Onun temsilcisiyle görüşmekten mutluluk duyarız. MİT temsilcisiyle görüşmekten mutluluk duyacağını söyleyen Metiner, yine aynı kitabın 495. sayfasında MİT'in kendisini istemediğini de şu şekilde anlatıyordu. Bir gün Hüseyin Besli'nin odasında ben, Hüseyin ve Ali Bulaç baş başayız. Bulaç anlatmaya başladı. Dün Tayyip Bey'le bazı konuları müzakere etmek için beraberdim. Hayli sıkıntılı gördüm kendisini dedi. Hayırdır inşallah, ne tür sıkıntı diye sordum. Seninle ilgili. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yani MİT'in üst düzey yetkilileri birkaç kez gelip konuşmuşlar kendisiyle. Senin Kürtçü PKK'cı olduğunu, yurt dışına çıktığında PKK'lılarla görüşüp buluştuğunu, buna dair belgelerin ellerinde bulunduğunu vesaire söylemişler. Mehmet Metiner'in yakınınızda biri olarak bulunması, siyasi geleceğiniz açısından büyük sorunlar doğurabilir gibisinden laflar etmişler. Metin Aydın, Mehmet Kahtalı, Metin Korkmaz, Aydın Seçil gibi kod isimleri bulunan Mehmet Metiner, duydukları karşısında donup kaldığını söylüyordu. Hemen reis diye hitap ettiği Tayyip'in bu anlatılanlara tepkisinin ne olduğunu sordu ve başladı oda içinde dört dönmeye. Mücahitlik, demokratlık, demokratiklik, delikanlılık, civanlık, dik duruşluk, düz gidişlik, bağımsızlık ve benzeri konularda attıkları zaman mangalda kül bırakmayan Tayyip Erdoğan, Mehmet Metiner ve Ali Bulaç, MİT'in bu ihtarı karşısında ''Siz kim oluyorsunuz da seçilmiş bir belediye başkanına yanındaki danışmanını uzaklaştır diyebiliyorsunuz? Biz sizin elemanlarınız mıyız? Siz ancak elemanlarınıza böyle buyurabilirsiniz'' şeklinde bir itirazda bulunmuyorlar, bulunamıyorlardı. Bu itirazı yapamadıkları gibi patronlarına karşı mahcup olmuş bir çırak edasıyla kemküm ederek ''Metiner iyi bir çocuktur'' şeklinde cevap veriyorlar, MİT'i kızdırmamak adına orta yolda anlaşıyorlardı. İran karşı devrimi hakkında Mehmet Kerim Kod adıyla övgüye boğan yazılar yazan Tayyip'in danışmanlarından, baba tarafından Arap, anne tarafından Kürt olan Ali Bulaç, Gürcü Tayyip ve Kürt kökenli olduğunu her fırsatta ilan eden Mehmet Metiner, MİT'in ikazının ardından bir araya geliyordu. Uzun uzun konuşuyorlar ve sonunda Tayyip şöyle bir karara varıyor. Mehmet Metiner de bunu onaylıyor ve bu onayı kitabında yayınlıyordu. Okuyalım. Mehmet sen bir süre gözden uzak ol, televizyon programlarına katılma, yurt içi ve yurt dışı konuşmalarında iptal et, bir tür inzivaya çekil. Şeriat savaşçısı Metiner, Bulaç ve Tayyip bu sözlerden sonra kucaklaşıyorlar, MİT'in direktiflerine harfiyen uymaya karar veriyorlardı. Ergenekon'un homoseksüel haham yamağı Tuncay Güney'in arkadaşı Mehmet Metiner, kitabında Tayyip ile birlikte MIT'in buyruklarından bir an bile olsa çıkmadıklarını noktası virgülüne kadar aynen şu şekilde anlatıyordu. O günden sonra aynen Tayyip Başkan'ın dediği gibi hareket ettim. Sadece Tayyip Başkan'ın çalışmaları söz konusu olduğunda veya benden bir şey yapmamı istediğinde göründüm. Bir tür inzivaya çekildim. Ne güzel değil mi? MIT'in emrinde gelişip büyüyen bir başbakan ve onun danışmanı ve danışmanları. MIT'in direktiflerinin dışına çıkamayan Mehmet Metiner, Kartal'da benim doğup büyüdüğüm mahallede oturuyordu. Kitabının 274. sayfasında Hizbullahçılar tarafından dövülüyorum başlıklı yazısında Hizbullahçılardan yediği dayağı şöyle anlatıyordu. Girişim dergisi 1990 yılında kapanmış, ben Tayyip Erdoğan'la çalışmaya başlamıştım. Bir yandan da Milli Gençlik Vakfı'ndaki gençlere yardımcı oluyordum. Milli Gazete'de birinci sayfada günlük yazılar yazıyordum. 1991 yılında Milli Gazete'de yazdığım bir yazıdan dolayı Kartal'da kaldığım apartmanın girişinde bir akşamüstü örgütün infaz timi tarafından dövüldüm. Bilmeyenler için belirteyim, örgütün İslami camia içerisinde cezalandırdığı ilk kişi benim. Metiner dayak sahnesini kitabında şöyle anlatıyordu. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Meğer ellerinde büyükçe bir kola şişesi taşıyorlarmış. Kafama inen darbeden sonra kırılan o cam şişenin suratıma saplandığını, yerde debelenirken fark ettiğimde iş işten geçmişti zaten. Gözlüğüm paramparça olmuştu. Sağ gözüm yerinden çıktı zannetmiştim. Suratıma inen tekmelerin haddi hesabı yoktu. Bağırışmalar üzerine apartmandakiler seslenince beni öylece bırakıp gittiler. Arkalarından seyirttim ama karanlığın içinde çoktan kaybolmuşlardı. Hem ne yapabilirdim ki? Metiner saldırının kimden geldiğini bildiği halde polise verdiği ifadede saldırganları tanımadığını söylüyor ve bu konuyu da kitabının 275. sayfasında şöyle işliyordu. Örgütün İstanbul temsilcisini ve aktif elemanlarını tanıyordum. Dayımoğlu emniyet müdürüydü. İsteseydim hepsini jurnalleyebilirdim. Ama yapmadım. İslami anlayışıma sığdıramadım. Acımasızca dövülmüş olmama rağmen o zamanki İslamcı anlayışım dolayısıyla kafir rejime ihbarda bulunmayı kendime konduramadım. Metiner o zamanki İslamcı anlayışım dolayısıyla kafir rejime ihbarda bulunmayı kendime konduramadım diyor. Ancak aynı anlayışı içinde taşırken yine kafir rejim olarak nitelediği devletin istihbarat kurumunun emirlerine harfiyen riayet etmeyi İslamcı anlayışlarına uygun görüyordu. Metiner kitabının 275. sayfasında Hizbullahçılardan yediği dayağı anlatırken 478. sayfasında ise ayrı bir telden çalmaya başlıyor, kendisini kimsenin tokatlayamayacağını hatta azarlayamayacağını bile iddia edebiliyordu. Okuyalım. Bugüne kadar beni kimse bırakınız tokatlamayı, azarlamaya dahi tevessül edememiştir. Kendimi bildim bilele bağımsızlığıma ve onuruma düşkün biriyimdir. Ne diyelim? İslamcının onur ve bağımsızlık aşkı böyle oluyormuş. 4. ayrımın sonu. Sayfa 82.